Ayrım 5.
13. Tutukluya yakınlık. Hürriyete tahliye olmadım, evet. Cumhuriyet başkenti Ankara kurulduğundan beri esmiş nice hürriyetsizlik havalarında da başta gitmiştir hep. 12 Mart sıkı yönetiminde de başı Ankara çekti. 12 Mart'ı 12 Mart yapan her şeyin başıydı Ankara. 12 Mart rejiminin iç çelişkileri en çok Ankara'da buldu yankısını. Üniversitesi, aydını, gazetecisi, öğrencisi, partilisi ve hatta sokaktaki vatandaşıyla Ankara merkeziydi sıkı yönetiminde. Böylesi bir merkezde yaşamanın çilesi, boğuntusu Ankaralılarda derin izler bıraktı belki bu yüzden. Ankara sıkı yönetim bölgesindeki tutuklu evleri de bu özellikten paylarını aldılar. Ankara tepelerinde esen hava sertleştikçe de Mamak ve Yıldırım bölge tutuk evleri Nazi toplama kamplarıyla yarışa girdiler. Görünmez dikenli tellerle çevrili bir tutuk eviydi Ankara'nın kendisi de. Sanki Ankara halkı polislerle izlenenler diye ikiye bölünmüştü. Dinlenmeyen telefon, gözlenmeyen ev yok gibiydi. İhbarlar alıp yürümüştü. Öyle ki perdeleri kapatıp oturamaz olmuştuk ihbar korkusuyla. Telefonda konuşamaz olmuştuk dinlenme korkusuyla. Yalnız telefonda mı ev içlerinin, iş yerlerinin, her yerin dinlendiği lafı öylesine alıp yürümüştü ki ev içi ve arkadaş sohbetlerine bile yayılmıştı yılgınlık. Bir şey söylemeye kalkışsanız karşınızdaki baş parmağıyla tavanı göstererek daire çevirirdi. Dinleniyoruz dikkat anlamında. Evler aranıyordu durmadan. Bir gün önce sokakta rastlaşıp konuştuğumuz tanış ertesi gün alıp götürülmüş oluveriyordu. Mahirler Maltepe cezaevinden kaçmışlardı. Ulaş Bardakçı bir sokak arasında vurulmuştu. Mahirlerin Ankara'da oldukları söyleniyordu. Ankara'da sokağa çıkma yasağı vardı geceleri. Ankara gecelerinde arama ekiplerinden, siren seslerinden, cip gürültüsünden geçilmiyordu. Her gece insan avlanıyordu Ankara'da, her gece evler basılıyordu. Evlerde karakollar kuruluyordu. Karakol kurulan eve rastgele giden de bilinmedik yerlere götürülüyordu. Kimse kimsenin evine rastgele gidemez olmuştu. Evlerle karakollar karışmıştı Ankara'da. Dostlarla polisler, tanışlarla muhbirler karışmıştı birbirine. Mamak'ta kara kış vardı. Bu gibi karlı havayı fark etmiyordu bile tutuklu yakınları. Yakınlara yapılan muamele soğuktan da acıtıcıydı. Öyle bir güvensizlik çökmüştü ki tutuklu yakınlarının yüreğine, bir çarşamba görüşünde artık oğlunuz yok dün kurşuna dizildi dense şaşmayacaktı neredeyse tutuklu anaları. Korkunç söylentiler her gün daraltıyordu ana yüreklerini. Her çarşamba durdu duracak yüreklerle gidiyorlardı görüşe. Denizler asıldı asılacak deniyordu. Tutuklu yakınları arasında yaratılan yılgınlık istenen bir yılgınlıktı. Onların yüreklerine salınan kuşku yayılması istenen bir kuşkuydu. İsteniyordu ki tutuklu yakını tutukluya, tutuklular birbirine, tutuklu yakını tutuklu yakını olmayana, evi arananlar aranmayana, kovalanan kovalanmayana düşman olsun. İnsanlar dikenli teller, muhbirler, polis ve korkuyla birbirinden kopsun, yalnız ve tek yılgınlaşıp sinsin. Sağlayabildikleri kin oldu, bütün bu yapılanlara karşı biriken kin. Bir de korku, insanların rahatça yüreklerine saldıkları korku. Koskoca Ankara kentinde kovalananları yaralı bir av hayvanı yalnızlığında neredeyse açıkta bırakan korku. Benim evim arandığında apartmanda kimse oturmuyor sanırdınız. Bütün perdeler kapanıverdi. Bütün sokak kapıları arama bitene dek açılmadı. Kimse merdiven aralığına bile çıkmadı. Sokağa çıkacak olanlar işlerini ertelediler. Hani belki birinden birine başvururum, birinden birine sığınmaya kalkarım diye korkudan. Oysa sıradan bir aramaydı, bir baskın bile değildi. Gelin baskınlardaki havayı siz düşünün. İşkence. Bu sözcük önce yavaştan yavaştan sonra gitgide yükselerek yayıldı Ankara'ya. Ve bütün söylentiler gibi işkencenin söylentisi işkence gerçeğinden bile etkili oldu. Selam sabahlar en çok o dönem kesildi. Telefonlar sustu, aramalar sormalar eksildi. Kimse de şaşmadı buna. Aranmak, tutuklanmak sözcüklerine bir de işkence sözcüğü eklenmişti çünkü. Çünkü hep korkunç şeylerin sözü ediliyor, çünkü korkunç şeyler bilinmedikçe korkunçlaşıyorlardı. İşte o dönemde tutuklular aralarında tutuklu yakınları tutuklularıyla ve tutuklusu olanlar birbirleriyle daha da yakınlaştılar. O dondurucu Ankara kışında Mamak girişindeki ana yoldan görüş anına kadar tam bir mahkum gibi davranılıyordu tutuklu yakınlarına. Onlar sevdiklerini görmeye mahkumdular. Bu mahkumiyet sıkı yönetim görevlilerince yapılacak türlü eziyetlere, çıkarılan akıl almaz zorluklara, mantıksız, eziyetten başka anlamı olmayan uygulamalara bir gerekçeydi sanki. Bir fotoğraf getirin, iki fotoğraf getirin, üç fotoğraf getirin, nüfus kağıdı getirin, suretini getirin, muhtarlıktan belge getirin. Şunu götürün, bunu götürün. Bir çarşamba sabahı bana tam iki çuval dolusu kitap veriverdiler. Bunları buradan derhal götürün diye. Yahu benim arabam yok, buraya otobüsle geldim. Çuvalların biri bile yerden iki santim kaldırılamayacak kadar ağır demedim. Zaman, ricalar ve dert anlatmaların anlamsız kaçtığı, hem de içten gelmediği zamandı. Tutuk evlerinde bütün kitapları toplamışlardı. Mümtaz'ın savunması için getirmiş olduğu bütün o ağır hukuk kitaplarıyla öteki bilimsel kitaplarını da. İki çuval kitap. Hemen alınıp götürülecek. Bana bunları söyleyen cılız az subay bu çuvallardan tekini bile iki adım taşıyamadı. Ses etmedim. Mamak tepesinden aşağıya kadar iki çuvalı sürükledim. Ankara'nın dondurucu soğuğunu duymayacak kadar ısındım bu arada, fena mı? Sonra ana yolda bir atlı araba durdurdum. İki çuval kitabı şaşkın arabacıyla birlikte yükledim. Sonra öyle anayasa ve hukuk kitapları yüklenmiş sucu arabasıyla geldim şehre. Böyleydi bu. Buydu anayasa ve hukuk, hürriyetin sözü mü olur? 6 yıl 8 aya mahkum olan Mümtaz tam o günlerde askeri yargıtay kararı ile tahliye oldu. Özgürlüğe mi? İşte tam o günlerde Mümtaz çıkar çıkmaz iki muhbir ajanın ifadesiyle orduya hakaretten tutuklandım. Daha önce tutuklanmış olduğum için eski bir film seyreder gibiydim. Tek üzüntüm Mümtaz'ın da uyduruk bu özgürlüğe salınmış durumuydu. Mamak'tan kurtulur kurtulmaz Yıldırım Bölge kapılarında beklemek zorunda kalışıydı. Tutukluluktan çıkıp tutuklu yakını oluşuydu. Yer değiştirmiştik, o kadar. Seyrettiğim eski bir film gibi değildi. Her şey değişmişti Yıldırım Bölge'de. Tutuklular da, polisleri de, tutuk evleri yönetimi de değişmişti. Eski ilk tutukluluk döneminden, o zaman sosyalizm vardı diye matrak geçmeye o sıralar başlandı. Her gün bir öncekinden, o zaman yine de koşullar iyiydi diye söz edilir oldu. Ne olduysa oldu, bu kez de orduya hakaretten, 12 Mart dönemi için yine de sudan bir nedenden ve yine Ali Elverdi mahkemesince tutuklandım. Ne olduysa oldu, yine eski arkadaşları görürüm diye seviniyorum. 14. Suna. Polis odasına getirildiğimde kararmıştı hava. Tutuklular önce polis odasına alınır. Havalandırma bahçesine bakan, nöbetçi kulübesini andırır bir yer bu. Beni ciple getiren az subay polislere teslim edip gitti. İki polis var odada, biri yeni. Ötekini tanıyorum, polis Suna bu. Önceki tutuklanmamda yeni gelmişti. Tahliyeme yakın tutuk evi yönetimi değişmeye başlamıştı yavaştan. Trafikten gelen kadın polislerin anarşist gardiyanlığına yeterli olmadıkları anlaşılmıştı demek ki. Emniyetten yeni polisler görevlendirmeye başlamışlardı kadın tutuklular için. Polis Suna da onlardan. O öyle şişman gibi değil, tam bir polis. Suna daha geçen yaz başlamıştı polisliğini ispata. O zamandan beri sertleşen havalar düşünülürse polisliği daha da artmış olmalı. Esmer tenli, kara kuru bir kız Suna. Evli değil. Sıkı yönetim görevlileri arasından bir koca arıyor kendine. Kirpiklerine sürdüğü bir ton rimelle üniforması hiç uyuşmuyor birbirine. Gerçek bir polisten çok gezginci tiyatroda polis rolüne çıkmış bir mahalle kızına benziyor. Suna beni görünce gözlerini süzerek başını salladı. Her şey var bu göz süzmede. Seni gididen oh olsuna. Bakıyorum Mümtaz Bey çıkar çıkmaz siz içeri girdiniz. Polis Suna'dan alınacak en iyi ölç onu meraklara koymak. Esrarlı bir yüz takınıp susuyorum. Şimdi beni sorguya çekmekle görevlendirilmek için neler vermez? Hep de özel şeyler soracaktır. Mümtaz Bey ile kaç gün beraber kaldınız? Nerede oturuyorsunuz? Ev sizin mi? Maaşınız kaç? Çocuğunuz olmuyor mu? Nerede tanıştınız? Bütün bu sorulara verilecek tek bir karşılık vardır. Elinin körü. Suna insanın aklına sadece bu sözü getiriyor. Şöyle karşınızda durup bakması elinin körü demeniz için yeterli. Suna merakından polisliğini unuttuğunu fark ediverdi. Ansızın tiz ve cırlak bir sesle bağırıyor. Çık, çık diyorum sana. Yahu ne yapayım şimdi? Çıkıp da tıpış tıpış evime mi gideyim? Ne demek istiyor ki bu polis? Suna da sorayım diye bekliyor. Sorayım da o da tafrasını alsın. Haberiniz yok mu diye. Hiç aldırmıyorum. Çık dedi madem. Arkamı dönüp çıkmaya hazırlanıyorum polis odasından. Nereye? Durup ses etmiyorum hiç. Doğrusu ya sabahtan beri yeter belaya çattım. O sıralar çalıştığım Anka Ajansı'na sabah telefon gelmiş. Sevgi Soysal merkez komutanlığına buyursun diye. Buyurmak kelimesinin anlamını biliyoruz. Buyurmanın sonunu da, buyurmamanın sonunu da. Buyurduk. Önce merkez komutanlığına, oradan sıkı yönetime, oradan savcılığa, oradan Ali Elverdi mahkemesine, oradan tutuklu odasına, oradan cipe, oradan buraya. Benim günüm fazlasını kaldırmaz. Suna bir türlü postasını koyamadığı için kudurdu kuduracak. Bense anlamaz anlamaz bakıyorum suratına. Suna'nın tren olması için öküz olmaya çoktan razıyım. Suna hışımla geçiyor yanımdan. Polis odasının kapısına varınca bana dönüyor. Buraya bak. Böyle girilecek bu odaya. Bakıyorum. Ben yoruldum mu hiç gülmemi tutamam. Beni gülmemek için çaba harcamak zorunda bıraktığı için iyice kızıyorum Suna'ya. Ama ona bakıp da gülmemek elde mi? Kapıda durup odasına nasıl girileceğini oynuyor bana. Ayaklarını bitiştirirken kollarını da kalçalarına yapıştırıyor. Başıyla da selam veriyor. İşte böyle. Bundan sonra bu odaya böyle girilecek. Aklıma hep Kafka'nın Değişimi geliyor. Yahu böyle kitaplarda olanlar hayatta niye olmaz ki? Şimdi bir fare oluversem, Suna'nın ayakları dibinde dönsem, o zaman haddine mi düşmüş bana bu gösteriyi yapmak? Ayaklarını dünyada bitiştiremez, sıçrar durur. Fare mare değil, orduya hakaretten tutuklu Sevgi Soysal'ım. Kafamdaki düşüncelerin ufak bir bölümünü uygulamaya soksam, bir de polise hakaretten tutuklanacağım. Bir eksik bir fazla ne fark eder diye geçiriyorum aklımdan. Patladım patlayacağım. Suna kim bilir ona nasıl bakmış olacağım ki pısıyor birden. Yeniden prova yaptırmaya kalkan rejisör pozunu bırakıyor. Bu seferlik kalsın ama bundan sonra böyle anlaşıldı mı? Tamam Suna vazgeçti ya bu kez inadım inat ben aynen uyguluyorum dediğini. Benden istemiyor ya olsun. Böyle durumlarda en iyisi budur. Zart zurt etmeye kalkanın zurtunu tam gevşediği an uygulamak. Geriye dönüp tam kapının orada jimnastik dersinde öğrendiğimiz biçimde sağ dönüş yapıyorum. İyice abartarak ayaklarımı birbirine, ellerimi de baldırlarıma çarpıyorum. Başımla sert bir selamı unutmayarak. Suna daha da kızıyor. Bütün fiyakası bozuldu ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak benden istediğini yaptım. Üstümü başımı arıyor. Nedense bir çekingenlik geldi üstüne. Yoksa Suna bu. Şimdi akşam akşam soyunun diyebilir bana. Bir yandan çiklet çiğniyor, bir yandan konuşuyor benimle. Şimdi de ahbaplık havasında. Zaten hiçbir havayı sürdüremez. Ay sizi niye tutukladılar ki? Albayım telefon etti. Bir de cezalıymışsınız. Tecride konacakmışsınız. Sorayım diye bekliyor. Öyle ya eski zamanda tecrit diye bir şey yoktu. Sormuyorum. Suna dayanamıyor. Hep o yeni takındığı benim iyiliğimi ister pozunda açıklıyor. Gözaltını tecrit yaptılar, azılları oraya koyuyorlar. Göz ucuyla da benim bu azılılar yaftasını nasıl karşıladığımı anlamaya çalışıyor. Kıpırdamadan bekliyorum. Hani anarşist kızlar tutuklandı geçen gün, işte onların koğuşuna koyun dedi albayım. Böylece eski tanışlarımı hemen göremeyeceğimi anlıyorum. Bu anarşistler de kim ola? Benim bildiğim 12 Mart'tan beri herkes anarşist. Suna'nın dudakları ciğer kırmızısı, çikletine de boya bulaşmış. Hiç dinlemiyorum sözlerini, gözüm ağzına dikili. Ağzını fazla açtıkça kırmızı çiklet gözüküyor. Ne manzara, ama nasıl olursa olsun manzaraya bakmak sinirlere iyi gelir bilirim. Bir haftada havalandırmaya çıkmama cezanız var, albayım söyledi telefonda. Fare olmaktan vazgeçtim. Baştan ayağa tek bir cümle olmak istiyorum. Elinin körü, elinin körü, elinin körü. 15. Türkan. Polis Suna, bizim eski koğuşun tam karşısına düşen gözaltı koğuşunun kapısını açmadan önce tabancasının kılıfını açtı. Her zamanki arsız ve pişkin tavrının yerine bir çekingenlik gelmiş üstüne. Bu koğuşa taktığı azılılar yaftasından yine kendisi etkilenmişe benzer. Geçen yaz kaldığım koğuşa eskiden oturmuş olduğum bir eve bakar gibi bakıyorum. Suna aklımın orada olduğunu sezmemeli. Yoksa öldür Allah beni o koğuşa koymazlar. Tutuk evleri yönetiminin pek özen gösterdiği bir şeydi. Arkadaşları, kardeşleri, hatta analarla kızları ayrı ayrı koğuşlara koymak. Yalnız eziyet olsun diye değil elbet. Koğuşlarda bütünlük havası olmasın da yeri gelince direnemesinler diye. Hoş benim eski koğuşun sakinleri de değişmiş olmalı. Oya ile Sema tahliye oldular. Behice Hanım da tahliye oldu. Ama Mehtap'la Sevim hala oradalar biliyorum. Suna koğuş kapısının zincirlerini sürgüsünü açtı. Koğuştan içeri girmedi. Benim girmemi bekliyor. İçeri girmemle kapıyı ardımdan kapatacakken ufacık tefecik bir kız dikildi karşımıza. Söyle o albay babana yarın buraya odun kömür göndermezse bütün yastıkları battaniyeleri falan yakacağız. Onlar demirbaş diyor Suna sesindeki ürküntüyü bastırmaya çalışarak. Demirbaşmış. Söyle o albayına bize odun göndermezse burada ne varsa yakacağız. Suna kararsız dura kalmış. Boyu Suna'nınkinin yarısı kadar olan mini minnacık kızsa makineli tüfek gibi konuşuyor. Bana bak buraya kendi keyfimizle gelmedik biz. Böyle giderse donacağım. Donmuş adam ağır olur sonra asamazlar. Böyle söyle albay babana değil mi? Sonra Suna'yı dışarı itercesine kapadı kapıyı. Hadi yallah, odun getirmeden buraya ayak basarsan seni de yakarım. Nasıl olsa idamlığı, sayende cennete gideriz. Suna zincirleri kaparken de kahkahayı bastı ufaklık. Karşımdaki o kadar ufacık çocuk gibi komik bir kız ki, polis Suna'nın nasıl olup da ondan korkabildiğine şaşmış kalmışım. Küçük kız kendini tanıttı. Ben Türkan Sabuncu, kusura bakmayın ama şu karı sinirimi bozuyor. Her gün gelip lak lak laubaliye kalkıyordu. Çareyi nasıl olsa idamlığı seni tepeleriz diye korkutmakta bulduk. Şimdi başımız rahat içeri adımını bile atamıyor. Koğuşta yadırgadığım bir şey var. Ufacık kız açıklamalarını sürdürüyor. Şimdi faşizm dönemi. Koğuşun içi yarı karanlık. Gözlerim iyice alışmadı içeri. Az sonra koğuşun için bunca yadırgamış olduğumu anlıyorum. O anılarıma yerleşmiş yatılı koğuş görünümü hiç yok burada. Bir kez koskoca koğuşta sadece 3 kişi var. Ufacık kız, başka bir kız daha, bir de orta yaşlı bir kadın. Koğuştaki bir yığın boş ranzayı duvarlara itmişler, kendi yattıkları ranzaları da ortadaki sobanın çevresine dizmişler. Koğuşun ortasında bir daire çizen 3 ranzayı, koğuşun öteki bölümlerinden ranzadan ranzaya gerdikleri battaniyelerle ayırmışlar. Battaniyelere baktığımı gören Türkan, duvar yaptık soğuk kesiyoruz diyor. Koğuş gerçekten buz gibi. Türkan öteki tutukluları tanıştırıyor. Bu Gülay, bir Gülay daha var ama onu hükümet taraftarı gerillalar esir aldı. Bu hükümet taraftarı gerillalar dediklerinin kontr gerilla olduklarını öğreniyorum sonradan. Türkan Sabuncu ile aynı evde bir yığın silahla basılan Gülay Özdeş'i kontr gerillaya götürmüşler. Benim kalbim olduğu için elleşmediler. Malumunuz cesetler konuşmaz. Dehşet verici şeylerden peynir ekmek gibi söz eden bu ufak kız ilgimi çekiyor çok. Bu Gülay da bizim otelcinin kızı. Yataklık yapana otelci diyor. Bu da Huriye Üstün bizim otelci. Karşımda orta yaşlı yorgun bir kadın var. Böyle bir yerde beklenmeyen kendi halinde biri. Allah'lık 12 Mart basınının deyimiyle konsomatris Sevim. Kadına bir daha alıcı gözle bakıyorum. Boyasız yorgun yüzün aslında bayağı ince çizgili güzel bir yüz olduğunu fark ediyorum. Gazetelerde yazılanları da hatırlayıveriyorum. Konsomatris Sevim'in evinde anarşistler basıldı gibisine bir haber de okuduğum. Bir de üç genç kız fotoğrafı, önlerinde bir yığın silah. Ama en iyi resmi ben verdim, diyor Türkan. Tam bir yaramaz çocuk. Sanki bir apartmanı havaya uçuracak kadar cephaneyle değil de kopya çekerken yakalanmış yaramaz bir çocuk. Hiç ölü görmemiş diye düşünüyorum. Ölü görmüş olsaydı silahlardan böyle oyuncaktan söz eder gibi söz edemezdi. Savaş bir oyun değildir. Konsumatris Sevim dedikleri Huriye Üstün, iki çocuğuyla kötü bir yere sığınmış bir ana gibi. Durup durup sobayı kurcalıyor. Çocuklarım üşütecek diye telaşta besbelli. Türkan bir motor gibi durmadan konuşuyor. Huriye Üstün'ün kızı Gülay sessiz dinliyor. Huriye durmadan konuşan Türkan'ı susturuyor. Bunca açlığa bir de bu kadar konuşursan dayanamazsın. Sonra açıklıyor bana. Denizler için açlık grevi yapıyor 3 gündür. O günlerde denizler için asıldı asılacaklar sözü çıkmış. Zaten onları asmadan önce kaç kez herkese asılmıştan beter ettiler. Albayım pek telaşlanıyor benim açlık grevinden, diyor Türkan. Benim Antepli sülale az dişlidir de sonra dişini sökerler diye korkuyor. Huriye Hanım sobanın üstünde demlediği çayı dağıtıyor. Çayı yudumlarken ısınıyorum. Koğuş kapısı açılıyor. Kapıda Albay Saldıraner. Esmer, ufak boylu, gaga burunlu bir adam. Akşam akşam albayın gelişine şaşırıyorum doğrusu. Önce bana bakıyor. Niye geldin, diyor. Albayın yüzüne orduya hakaretten dememek için anlamazdan geliyorum. Nerelisin? Hiçbir yerli. Öyle ya, hiçbir yerli değilim ben. İstanbul'da doğdum, Ankara'da yaşıyorum. Annemle babamsa bambaşka yerlerden gelmişler. Albay ters ters bakıyor. Bana laf olsun diye bu soruları sorduğunu, benim hakkımda her şeyi bildiğini seziyorum. Sonra Türkan'a dönüyor. Sana söylüyorum, grevi bırak. Bak şimdi denizlerin yanından geldim. Onlar da Türkan ufaktır, böyle şeyler yapmasın, üzülürüz diyorlar. Türkan hiç umursamıyor. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Albay eldivenleriyle Türkan'ın burnuna vuruyor. Ne yapacaktın onca silahla? Mama basacaktık. Ciddiler mi, matrak mı geçiyorlar, çıkaramıyorum. Albay çıkıyor. Türkan arkasından bağırıyor. Sabah kahvaltısına odun göndermezseniz iştahım açılmaz, tamam mı?